Ayrım 13.
Tıbbi anlamda sağlıklı olarak kabul ettiğimiz kişiler karşısında belirli eksikliklerimiz ve handikaplarımız vardır. Bunu bizim kabul etmemiz doğal, toplumun da bunu olduğu gibi kabul etmesini istiyoruz ve diyoruz ki, toplum acımasını yüz göz ifadesi, jestleri ve mimikleriyle belli etmesin de bunu davranışlarına aksettirsin. Acıma bir yerde yardım etme duygusunu getirir. Toplum bu duyguyu nezaket kuralları içinde ve ufak yardımlarla yaparsa tatmin ederler acıma duygularını. Biz sakatlığı kabul ediyoruz. Toplum da onu olduğu gibi kabul etsin, abartmasın onu. Ayşegül Ataman. Sakatlık belli bir olgu gibi alınsın ve onun gibi çözümlensin. Evet Mustafa Bey. Mustafa Dok. Sakatlık gerçek bir olgudur. Onun normal olmadığı gerçeği ortada. Gerek sakat için, gerek sakatlığı çevreleyen toplum için. Ancak bu işte sakatın eğitim durumuna ve sınıfsal konumuna bağlı olarak daha az normal ve daha çok normal olarak görülmesini sağlayabilir. Ya da sakatın çevresinde bulunan fertlerin eğitim, sınıfsal ve sosyal durumlarına bağlı olarak sakatı normal veya değil şeklinde görmelerine neden olabilir. Adil Koçak. Şimdi arkadaşlar ben şunu söyleyeyim. Acıma doğaldır derken onu bir ilk şok olarak kabul ediyorum. Normal insanların ilk tepkisi acımadır. Ama sonuna kadar her zaman sakatları acımadır demek istemiyorum. Fakat toplum bizi ilk algılamaları acımayla olur. Bu dünya toplumlarının %90'ında böyledir. Şimdi tipik bir misal söyleyeyim. Bir anket yapsak ve desek ki özellikle hanımlar için olsa hangimiz kör bir vatandaşla evlenmek ister misiniz? Eminim ki %99.9'dan hayır cevabı alırız. Ama daha sonra bu yargı değiştirilmez demiyorum. Eğitim seviyesi yükseldikçe, bizim onları eğitebilirliğimiz arttıkça ve arkadaşlardan rica ettiğimiz gibi sorunlarımız üzerinde düşünen insanlar çoğaldıkça mutlaka sakatlarda işe yarayabileceği ve birçok konularda uzmanlaşmalarının mümkün olacağına inanabilirler. Ayşegül Ataman, ben de buraya gelecektim zaten. Sosyal yaşamda ilişkileriniz nasıldır? Aile yaşantınız, boş zaman etkileriniz hakkında ve iş bulabilmede karşılaştığınız güçlüklerden söz eder misiniz? Adil Koçak, biz ilk olarak diğer insanlar arasına katıldığımız zaman her gittiğimiz yerde olmaz böyle şey lafıyla karşılaştık. Körler okuyamazlar. Bu bir ön yargıdır. Gerçi biz bunları pişman ettik. Bazı liselerde hala iftarla geçtiğimiz için resimlerimiz vardır. Ama ön yargıları böyleydi. Öğrenim bitti, o çemberi kırdık. İş ararken yine aynı şey ve memuriyet kanununa göre durumumuz aykırıdır dendi. 657 sayılı memuriyet kanununa göre sakat olmamanız gerekir. Biz size iş veremeyiz, rapor alamazsınız vesaire dendi. Nihayet büyük engellerden sonra biraz da duygusal nedenlerle o çemberi de kırdık ve memur, öğretmen olduk. Ve daha üst görevlerde iş yapan arkadaşlarımız da var. Ondan sonra iş bulup para kazanmaya başlayınca bir de evlenme sorunu çıktı. O zaman da hayır sözcüğüyle karşılaştık. Dışarıdan bizi tanımayan insanlar sakatın ne yapıp ne yapamayacağını bilmiyorlar. Bilmedikleri için de onların en az bizim yanımızda 6 ay staj devresi geçirmeleri gerekir ki bizi yakından tanısınlar. Yemeğimizi başkasının yedirmediğini, birçok doğal ihtiyaçlarımızı karşıladığımızı ve birçok konularda gören insanlardan daha yetenekli olduğumuzu ya da geliştirildiğimizi görsünler. Bizimle izdivaç kuran kişileri gören toplum hayretle izlemektedir. Biz ancak bulunduğumuz çevreyi etkileyebiliyoruz. Ancak haberleşme araçlarının ülkemizde yaygınlaşmasıyla gittikçe sakatlara karşı olan tavır azalacak ve halk acıma duygusunun istismar edilmesine eskisi kadar meydan vermeyecektir. Ancak şunu söyleyeyim, toplumun tavırlarının değişimi ancak eğitimle olur ve bizlerin yeteneklerimizi sergilemesine bağlıdır. Yoksa sakatları işe yerleştirmesiyle ilgili yasalar vardır. Sakatlar zorunlu olarak işe yerleştirilseler bile bu gibi zorunlu tedbirlerin hiçbir faydası yoktur. Ta ki bizleri anlayıncaya kadar. Ayşegül Ataman, Mustafa Bey, siz neler söyleyeceksiniz sosyal yaşantı ve karşılaştığınız güçlüklerle ilgili? Mustafa Dok, Adil Bey'in dediği gibi acıma hissi tepki oluyor. Bize intibak eden çevre bize acıyor. İşe alırken aynı tepki söz konusu. Fakat bu tepkiler sonradan değişmektedir. Ben entelektüel bir aileden değilim. Fakat ortaokuldan sonra bu çevrem değişti. İlk ve ortaokulu yatılı olarak okuyordum ve yazları ailemin yanına gitmekteydim. Lisede görenler arasında okuma zorunluluğu kendimi kabul ettirme kavgasına girmeyi zorladı. Adil Bey'in dediği gibi hayli uğraştık. Fakat fakültede böyle bir durum olmadı. İşe alınmamda hayli uğraştık. Şimdiki değerlendirmelerde arkadaşlık ilişkilerinde bir sakat muamelesi görmeye başladık. Boş zamanlarımda bizde kabartma yazıyla yazılmış yayın olmadığı için arkadaşların bana kitap okumalarını sağlama olanağını araştırdım. Ayşegül Ataman: Sinemalara gidiyor musunuz? Mustafa Dok: Sinemalara gitmekten pek hoşlanmıyorum. Gerek filmlerin kalitesizliği, gerekse sinemanın etkinliğinin kalmaması bakımından tiyatrodan gereğince yararlanıyor ve izliyorum. Ayşegül Ataman: Tiyatroyu izliyorum dediniz. Tiyatroyu izleme konusunda yardımcı olan kişiler oluyor mu, yoksa sadece konuşmaları mı izlemektesiniz? Mustafa Dok: Şimdi bu şöyle, sinemada sahneyi şey yapmak zor. Çünkü orada daha önce kayıt yapılmıştır, yanınızda oturuyormuş gibi değil. Yani sesleri algılama olanağı daha güç. Sahne değişiminden tutun da kişilerin hareket halinde olup olmamaları, ritmik hareketle mi yoksa adi adımlarla mı hareket etmelerinin tespiti güçtür. Bunları tiyatroda canlı olarak izleyebiliyoruz. Ben genellikle başlangıçta perde açıldığında ilk sahneyi sorarım. Oradaki tablonun, düzenlemenin nasıl olduğunu. Bundan sonra genellikle sahnelerin genişliğini, karakterde göze çarpan bir şey olmadıkça sormam. Ayşegül Ataman: Tiyatroya gittiğinizde niye görmeyen gelmiş, gelmeseymiş gibi tepkiler oluyor mu? Mustafa Dok: Tiyatroda böyle bir tepkiyle karşılaşmadım, fakat sinemada böyle tepkiler oluyordu. Yaşar Tandoğan: Benim ilk karşılaştığım sosyal engel ilkokula girilirken oldu. Orada müdür beni kabul etmek istemedi. Müdür kendi düşüncelerine göre böyle bir durumda olan bir çocuğun sağlam çocuklarla okumasına müsaade etmemekteydi. Bu durumu şöyle belirledi: Benim müstahdemlerim sizin çocuğunuza hizmet etmek zorunda değildir, dedi. Tabii ki kabul ettiremeyeceğimizi anlayınca başka yerlere başvurmaya başladık. Başka okullarda aynı cevabı verince alınan bir raporla zorla yukarıdan inme bir torpille okula başladım. Okulda epey güçlüklerim oldu. Okul sabahtan akşama kadardır. Okuldaki ihtiyaçlarım ana babamın çabalarıyla karşılandı. Bundan sonra da ortaokulda aynı güçlüklerle karşılaştım. Bu arada bana bir tekerlekli sandalye temin ettiler. Hiç olmazsa bu şekilde gidip gelmelerde kolaylık sağlandı. Aslında burada şunu söylemek istiyorum. Bizim için gerekli olan nakil sorunu halledildikten sonra biz kendi rehabilitasyonumuzu kendimiz yapabiliriz. Ayşegül Ataman: Yapay engeller hakkında düşünceleriniz veya yapay engeller sizin yaşamınızı nasıl etkilemektedir? Yaşar Tandoğan: Ben de zaten oraya gelmek istiyorum. Ben ortaokulda arkadaşlarımın yardımıyla tekerlekli sandalyeyle gidip gelmekteyim. Burada şunu söyleyeyim. Biraz önce merdivenleri çıkarken gördüğümüz gibi korkuluk tutunacak bir yer olmadığı zaman korkuluğu olan merdivene yürümek zorunda kalmayacaktım. Eğer diğer merdivende de korkuluk veya tutunacak bir yer olmasaydı iki arkadaşa ihtiyacım olacaktı. Belki de hiç çıkamayacaktım. Üniversite tahsilimi 4 sene korkuluğu dayanılacak bir yeri olmayan bir okulda tamamladım ve bu durumda tüm arkadaşlarım yardımcı oldular ve olağan hale geldi. Beni gören arkadaşlar bu yardımı kendi üzerlerine vazife olarak kabul etmişlerdi. Bu her gün 4 yıl böyle oldu. Türkiye Malulleri Kalkındırma Derneği olarak merdivenlerle ilgili bizim bazı tekliflerimiz oldu. Bir mimar müdürün alacağı 2 satırlık bir kararla hiç olmazsa devlet dairelerinde, çeşitli iş yerlerinde tekerlekli sandalyelerin hareket edebilmesi için rampalar yapılabilir ve asansörlerin genişliği tekerlekli sandalyelerin standartlarına uygun olarak yapılabilir. Her binada hiç olmazsa bir korkulu olan merdivenlerin bulunması şart koşulabilir ve bunlar çok ufak tedbirler olmasına rağmen bizim hayatımızı idame ettirmek için çok büyük fayda sağlayacağını zannediyorum. Buna benzer bazı problemler de var. Mesela benim el ile kullanılan Bisikletimden sonra bir de elle kullanılan motorlu aracım oldu. Bunu kullanamayacağımı söylediler ve bununla ilgili mücadelem oldu. Ankara gibi bir başkentte 10 sene ehliyetsiz araba kullandım. Bunu kendi isteğimle değil, rapor vermedikleri ve kullanamaz dedikleri için araba kullandım ve bu arada hiç kaza yapmadım. Ehliyet almak için müracaat ettiğimde, siz ehliyet alamazsınız, sakatlığınız söz konusudur, ehliyet almanız imkansızdır şeklinde cevap verdiler. 3 sene sonra çeşitli aşamalardan geçildikten sonra zorlayarak torpille değil bir yerde artık isterseniz bunu şöyle belirteyim, anlatayım. Aslında bu utanç verici bir şey fakat bundan benim değil onların utanması gerekir. 3 sene uğraştıktan sonra bütün servislerden sağlam raporu aldım. Bana sen sağlam raporu alamazsın demişlerdi. Ben bana çok benzeyen bir arkadaşımı soktum kendi yerime. Aslında niyetim sağlam raporu almak değildi. Fakat raporu aldım. Daha sonra raporun verilmesine karşı olan doktorlardan birine bu raporun bana ait olup olmadığını sordum ve bu raporu onun verip vermediğini ve suç olup olmadığını sordum. O da nasıl olur, hayret, olamaz böyle şey dedi. Hayatta her şeyin olabileceğini ve takip ettiğim yolları anlattım. Beni zora koşmayın, gelin arabama binin, kullanıp kullanamadığımı görün, o zaman karar verin dedim. 4 profesör ağabeyimiz bindiler ve benden daha iyi kullanıyor dedikleri için verdiler. Evlenme meselesine gelince, arkadaşımın da söylediği gibi ben de güçlüklerle karşılaştım. Koskoca bir hayır karşımıza dikiliyor. Siz kaleyi ne kadar içeriden fethederseniz edin, dışarıdan kuşatamıyorsunuz. Bu zor oluyor. Uzun zamanı gerektiriyor. Bu zaman bende 7 sene gibi bir süre oldu. Bu insan ömründe küçümsenemeyecek bir süre olsa gerek. Şimdi 2 tane oğlum var ve anlaşabildiğimizi ümit ediyorum. Tutumlar ve engellilere yönelik tutumların değiştirilmesi. Profesör Doktor Mehmet Özyürek. Ayşegül Ataman. Yusuf Bey, siz 4 ayda böyle bir yaşamınız olmadı sanırım. Ben şunu öğrenmek isterim arkadaşlardan. Biliyorsunuz ülkemizde özürlü kişilere yönelik bazı yasalar sonucu bazı özel eğitim kurumları var. Özel sınıflar ve özel okullar gibi. Sizce sakatların böyle özel tedbirlerle yetiştirilmesi mi gereklidir? Yoksa onların da diğer normallere sağlanan olanaklara normal eğitim kurumlarında yetiştirilmesi mi gerekir? Görüşlerinizi söyler misiniz? Sakatsınız diye size ayrıcalık tanınsın mı? Yusuf Esen. Ayşe Hanım, arkadaşlar uzun süreden beri bizi dinlerken sıkıldılar. Acaba kaç dakikamız kaldı? Ayşegül Ataman. 5 dakikamız kaldı. Bu kadarcık daha arkadaşımız sıkıntıya katlanırlarsa memnun oluruz. Yaşar Tandoğan. Valla 40 milyon kişi şimdiye değin dinlemedi. Arkadaşlar bizi 50 dakika dinlediler. Teşekkür ederiz. Yusuf Esen. Ben o sorulara kısaca değineyip de benim karşılaşabileceğim tek sorun, Bahçeli'de oturuyorum, Seyran Bağları'na gideceğim. Seyran Bağları inişli yokuşlu bir yer. Oysa ben düz yerde yürüyebiliyorum. Otobüse veya dolmuşla gidip gelemeyeceğim. O zaman özel otoyla gidip gelmem gerekecek. 1200 lira yol parası ödeyeceğim. Halbuki daha yakın bir okul olsa, yürüyebilsem, kanımca daha iyi öğretmen olacağım. Tek sorun ulaşım sorunu. Öğrenim konusunda ister işitme özürlü, ister ortopedik özürlü olsun, bunlar normal kişiler arasında okurlarsa çok daha olumlu kişiler olmaktadır. Ben kendimden bir örnekle şöyle ispatlayabilirim. İlk anda normal kişilerle karşı karşıya geldiğimizde tuhaf tuhaf bakıyorlar. Onların dikkati ilk önce bizim özürümüze oluyor. Ancak onlarla bir süre iç içe kalındığında konuşmalarda dikkat özürden öteye gidiyor. Yani dikkat, neyi yapıyorsak o iş üzerinde toplanıyor. Madem ki biz normal insanlar içinde yaşayacağız, okulumuz da normal insanlarla birlikte olmalı. Orada özel tedbirler alınmalıdır. Yaşar Tandoğan. Ben özel eğitime muhtaç olan çocukların bilhassa ilkokul seviyesinde yaşıtlarından uzaklaştırılıp karantinaya alarak eğitim görmelerine karşıyım. Benim görüşüme göre normal toplum içinde yaşayarak hayatlarını idame ettirecek olan çocukların davranış kararlılığına girecekleri, bu çağda bu çocukların kendilerini bulacakları ve yönlendirecekleri, bu çağda bu çocukların kendilerini bulacakları ve yönlendirecekleri, bu çağda toplumdan soyutlanıp birbirleriyle dertleştikleri bir yerde eğitilmelerine ve çok tehlikeli bulduğum yatılı eğitime karşıyım. normal okullarda nasıl gerizekalı çocuklara imkan veriyorsa, ortopedik özürlülere de imkan verilecek standartlara ulaştırılmalı, özel araç ve gereçler geliştirilerek hiç olmazsa her okulun girişinde merdivensiz olan yerlerde her okulun bir sınıfı ortopedik özürlülere ayrılmış olması bu problemi halledecektir. Hiç olmazsa çocuklar sınıflarından çıktıklarında koridorda da olsa gidip gelirken sağlam çocuklarla ileride birlikte olacağı toplumun bireyleriyle bir arada olmasından her iki grup da yararlanacaktır. Çünkü sağlam olan sakatlığın ne olduğunu öğrenecek, hareketlerini, davranışlarını ona göre ayarlayacaktır. Yarın kimin sakat olacağı, hangi sağlamın sakat olacağını kimsenin söyleyemeyeceğine göre o kişiler de o durumlarla karşılaştıklarında intihar etmeyecek veya intihar etmeyi düşünmeyecektir. Ayşegül Ataman: Mustafa Bey, sizin görüşlerinizi alalım. Mustafa Dok: Ben özel eğitim alanında uzman olmam nedeniyle sadece körlerle ilgili görüşlerimi belirteceğim. Kör arkadaşların özel okullarda eğitilip özel yatılı olarak tecrit edilip eğitimleri pek çok uyumsuzluklar ortaya çıkarıyor. Bunu en geçerli çözüm yolu normal okullarda bir takım özel tedbirler alma olsa gerek. Zamanın dolması nedeniyle konuşmalar burada bitmiştir. Bu paneli dinledikten sonra ek 2'de yer alan tutum ölçeğini yeniden değerlendirip puanlayınız. Kitabın sonu, sayfa 103, 27 Ekim 2005.